Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ersin Kılıç.
İkisi bir de tekrar birlikteyiz. Ersin Baran nedeniyle kısa bir ara vermiştik.
Haberlerde bayağı birikti Mesut.
Evet, biraz biriktiler. Aslında geçtiğimiz haftaya baktığımızda arada iki tane önemli olay var. Bir tanesi Windows 8 lansmanı, bir tanesi de Google'ın lansmanı aslında. Çünkü Google Nexus 4 ve Nexus 10 olmak üzere iki farklı cihaz tanıttı. Nexus 4 yeni cep telefonu, Nexus 10 da yeni tableti. Bunlarla ilgili de haberlerimiz var. Zaten ilk haberleri de bunlara ayırdım ki özellikle. Kullanıcılar geçmiş haftanın en önemli başlıklarını bir an evvel hani duyabilsinler diye. İlk olarak ben Nexus 4 ile başlamak istiyorum. Google Sendi kasırgası nedeniyle aslında resmi bir tanıtım yapmadı. Biz canlı yayında duyurabilir miyiz, duyuramaz mıyız? Bayram nedeniyle hani şirket dışında olacağımız için sıkıntı yaşar mıyız diye düşünüyorduk. Fakat kasırga nedeniyle sunum ertelenince bu biraz da bize yaradı. Çünkü kullanıcılarımız genelde Apple lansmanlarını canlı olarak yayınlıyorsunuz. Konu başka firmalara geldiğinde canlı yayın yapmıyorsunuz diyorlardı. Böyle bir tepki koyuyorlardı. Fakat şanssızlıklar nedeniyle gerçekten diğer firmalarda genelde aksilikler yaşadık biz.
Ya Sendi kasırgası özellikle birçok firmada bayağı bir aksilik yaşattı. Hani aslında bayrama denk gelmesi de birazcık bizim için yok.
Kurtardı gibi bir şey oldu. Google Sendi kasırgası nedeniyle canlı yayını yapamadı. Fakat kendisi basın bülteniyle birlikte cihazların tanıtımını yaptı ve satışa sundu. Ön sipariş verilebiliyor. Ben ilk olarak Nexus 4 ile başlamak istiyorum. Çünkü LG Nexus 4 şu anda telefon piyasasında en güçlü telefon olmasının yanında en uygun fiyatlandırıcı telefonlardan bir tanesi olmasıyla herkesin ilgi odağı haline geldi. Telefonun 16 GB'lık versiyonunu $350'dan satın alabiliyoruz. 8 GB'lık versiyonu da $299 gibi enteresan bir fiyatla satılıyor. Hani Quad-Core Snapdragon S4 platformu düşünüldüğünde, Adreno 320 GPU'su düşünüldüğünde 2 GB bellekle beraber bu telefonu yapabilecekleri zaten ortada. Şu anda performans değerlerini alt üst edebilecek bir telefon. Fiyatı ise mükemmel.
Fiyatı çok iyi. Özellikle kullanıcılar için yani bu fiyattan çıkması herhalde bayağı piyasayı hareketlendirecek gibi gözüküyor.
Evet, hareketlendirecek, heyecan da yarattı. Yani oyun oynamak isteyenler büyük ihtimalle hemen gidip 16 GB'lık versiyonu alacaklardır. Fakat bir kesim de var ki telefonunu sadece e-posta alıp göndermek, internete bağlanmak için kullanıyor akıllı telefonunu. Onlar da 8 GB'lık versiyonu tavsiye edebiliriz.
Yeterli olacaktır.
Fakat hani benim gönlümden geçen hep 16 GB'lık versiyon, 8 GB'lık versiyonun elbet sıkıntı yaratacaktır. Şunun altını çizelim, hani telefonun tam olarak teknik özelliklerinden haberdar olmayan kullanıcılarımız için telefonda ne yazık ki hafızayı arttıramıyoruz. Bir micro SD kart yuvası yok. Bu yüzden de telefon aldığınız hafızayla birlikte kalacağı için siz ne olur ne olmaz
iyi düşünmek lazım.
SD almakta yarar var her zaman. Çünkü sonrasında telefonu değiştirmek sıkıntı yaratabilir. Tabii bir de Google Nexus 10 var. Bu tableti özel kılan nedenlerden bir tanesi Cortex-A15 tabanlı Exynos 5 işlemciyle beraber geliyor olması. Aynı zamanda tabii ki ekran çözünürlüğü 2560x1600 piksel ki hani bu da düşünüldüğünde şu anda piyasadan temin edebilecek en yüksek çözünürlüğe sahip tablet olma özelliği taşıyor. Ve Cortex-A15 işlemcisini taşıyan ilk tablet olma özelliği de taşıyor Google'un Nexus 10'u. Google'un aslında Nexus 4 ve Nexus 10'da yaptığı bu atılım, yani donanımsal anlamdaki atılım, firmanın kendi donanımını üretme konusundaki hevesini de biraz ortaya koyuyor. Daha öncesinde baktığımızda Nexus telefonlara piyasada orta ölçekte, orta üst sınıfta yer alan telefonlar olduklarını görüyoruz. Fakat bu sefer hepsi yaptıkları donanımsal iyileştirmelerle beraber, sahip oldukları teknik özelliklerle piyasanın en üstünü oynayan cihazlar haline aldılar. Nexus 10'un fiyatları da aslında hani telefonun fiyatlarıyla benzer. Çok korkutucu fiyatlarda değiller. 32 GB'lık versiyon $499'lardan satın alıyoruz. 16 GB'lık versiyon da $399'luk bir fiyat etiketine sahip. Hani $400 belki psikolojik bir sınır hani düşünüldüğünde ama Cortex-A15 tabanlı çift çekirdekli işlemcisi, Mali 604T GPU'su ki bu şu an Galaxy S3'te kullanılan GPU'nun tam iki katı performansla çalışan bir GPU ve aynı zamanda hani bellek miktarı çözünürlüğü düşünüldüğünde piyasanın en iyisine sahip olmak istiyorsanız eğer bugün 4. nesil iPad'in yanında oldukça güçlü bir alternatife sahip olduk ki Android tarafında tablet çözümleri ne yazık ki yani çok tatminkar şeyler sunamıyorlardı.
Hani bir de şeyi söyleyeceğim, baktığımızda fiyatı yüksek gibi gelebilir ama sahip olduğu sistem özelliklerine baktığımızda en azından birkaç yıl götürebilecek bir cihaz ve çok sık tablet çıkıyor piyasaya. Bunu da göz önüne almak lazım.
Evet, buradaki tabii ana nedenlerden bir tanesi Google'ın Nexus cihazlarını almanın ana nedeni bence güncellemeleri iyi kalan cihazlar olmaları. Bunu da hani göz önünde bulundurmak lazım. Aynı zamanda bir anket sorusu da sormak istiyorum buradan izleyenlerimize. Siz Google Nexus cihazları nasıl buldunuz? Tatminkar mı? Apple tarafındaki iPhone ve iPad ile karşılaştırıldığında sizce daha iyi bir yerdeler mi? Yoksa hani rekabet etmekten uzaklar mı? Anket sorumuza cevap verirseniz seviniriz. Benim ilk başlangıç haberlerim böyle dersin.
Mesut, bende de önemli bir haber var bu hafta. PlayStation 4 ile ilgili bazı önemli gelişmeler yaşandı. Biliyorsun yeni neslin ayak sesleri yavaş yavaş geliyor. 2013 ile birlikte artık kesinlikle duyurularla karşılaşacağız ki burada 2013 E3 oldukça önemli oyun piyasası açısından. PlayStation 4 hakkında ise geliştirici kitlerinin firmalara dağıtıldığı söyleniyor. Baktığımızda geliştirici kitleri Orbis kod adıyla adlandırılıyor arkadaşlar ve şu ana kadar 4 tane farklı sürümle çıkacağı söyleniyor ve yaz sonunda artık final sürümünün geliştiricilere dağıtılacağı söyleniyor. Aslında özellikleriyle ilgili söylentiler var. Bunlar tabii ki kesinleşmiş bilgiler değil. Baktığımızda AMD'nin A10 APU sistemini kullandığı söyleniyor ki bu sisteme baktığımızda hani GPU ve CPU'yu birleşik olarak kullanılıyor. Tıpkı diğer işlemcilerde olduğu gibi.
Evet, hepsi bir arada bir sistem. Aslında A10'u biraz açmak lazım burada. Çünkü içindeki GPU önemli. PC platformuna, bilgisayarlara baktığınızda şu anda entegre olarak gelen en hızlı GPU'lardan bir tanesine sahip olan 7660 var içerisinde. İşte 7660D var. Hani genel olarak baktığımızda tamam performanslı bir GPU. Fakat yeni nesil bir konsolda nasıl performans vereceğini ben de merak ediyorum.
Hani söyleyebiliriz, 2013-2014 yılında çıkacak. Tabii ki o zamana kadar bu CPU eskide kalır mı diyorsun ama bir de şöyle şunu da göz önüne almakta fayda var. Hani PC ile kıyasladığımızda bu konsollar tamamen konsolun gücünü kullanacağı için şu anki konsol sistemlerini bile söylediğimizde aslında komik sistemler ortaya çıkıyor. Bu yönden hani mutlaka belki geliştirilecektir diye düşünüyorum. Ama şu an için sanki yeterli gibi duruyor. Bak tabii ki ilerleyen dönemlerde
yani
daha da kesinleşir.
Yani optimizasyonla belki kullanılabilir evet. Fakat PC tarafında örnek vermek gerekirse şimdi PlayStation 4 dediğimizde artık daha burada işte 60 kare standart olacak. 3 boyut oynayacağız. Hani 3 oyunların 3 boyutlu oynadığımızda da frame düşmeyecek diye evet. Bakıyoruz. Fakat hani 76-60'da bir benchmark sonucu yayınlamak gerekirse ya da burada söylemek gerekirse Batman Arkham City oyunu yeni bir oyun. HD grafiklerde köşe muşatma kapalıyken 720p'de oyunu 60 kareye yakın oynayabilirken Full HD'ye geçtiğimizde 30 kare sınırında oynayabiliyoruz. Düşüyor.
Hani
burada ne fizik efektleri var ne de başka bir şey var. Çünkü biliyorsun AMD'nin ekran kartlarında evet. Fiziksi olmadığı için fizik efektlerini de açamıyoruz. Konsol yeni nesil bir konsolda ise bu tip efektlerine devreye girmesiyle beraber kare saniye oranı daha da aşağı düşecektir diye düşünüyorum.
Hani burada söylediğine katılıyorum. Şunu da söylemekte fayda var. İlk etapta yeterli gibi gözükse de hani şu anki sistemlere baktığımızda hani oyun piyasasını aslında konsollar frenliyor şu anda. Çünkü
evet,
sistem
doğru.
Özellikleri yetersiz. Hani sadece konsola odaklanmasına rağmen iyi diyoruz ama baktığımızda sadece PC'ye özel oyunlarda hani kat be kat fark var ki Battlefield 3 bunun herhalde en büyük örneğidir. Konsolda kısıtlamalara gidiliyor. Eğer buna benzer bir işlemciyle çıkacaksa muhtemelen hani işte 2017-2018 itibariyle bu konsolların 8-9 yıl gideceğini düşünürsek gene frenleyecektir. Umarız tabii ki daha iyi bir sistemle karşımıza çıkarlar. Buradan diğer gelişmelere baktığımda Sony'nin hedefinin 1080p 60 fps standart düşündüğünü görüyoruz. Ve bunu da 3D teknolojisiyle taşlandırmak istiyorlar. Zaten 3D teknolojisi PlayStation 3'te de artık aktif olarak kullanmaya başladılar. Özellikle kendi IP'lerinde sürekli kullandıkları bir sistem. Hani zaten yeni nesilde beklenen bir sistemdi. Bunun dışında konsolun geliştirici kitinin diğer özelliklerine baktığımızda tabii ki Blu-ray sürücüsü var. 256 GB hard diski var. Tabii ki HDMI gibi standart giriş çıkış özelliklerinde bulunduğunu görüyoruz. Burada dikkat çeken bir diğer söylenti ise PlayStation 4 ile birlikte yeni bir arayüzün geleceği. Hani PlayStation 3'e ve Vita'ya, PSP'ye baktığımızda artık yeni arayüzün şart olduğunu zaten söyleyebiliriz.
Evet, çok geride kaldı.
Şu an bile PlayStation Store'a bir güncelleme geldi fakat hala yeterli düzeyde değil. Hani Sony artık online altyapıya, işte online oyun satmaya önem vermek istiyorsa tabii ki arayüzde de önemli bir geliştirme yapmak zorunda diye düşünüyorum. Mesut, ikinci haberim de gene Sony ile alakalı. Sony ikinci çeyrek mali raporunu açıkladı ve firmanın rakamlarına baktığımızda geçtiğimiz yıla oranla gene belli bir kayıp söz konusu. Hani rakamlara baktığımızda 198 milyon dolarlık bir kaybın olduğunu görüyoruz geçtiğimiz yılın raporlarına göre. İlk çeyrekte ise bu rakam 312 milyon dolardı ki hani baktığımızda kayıp çok büyük ama gene ilk çeyreğe göre birazcık daha kaybın toparlandığını
var.
Görüyoruz.
Yani firma aslında daha önceki senelerde daha parlak dönemler yaşıyormuş evet. Ki yaptığı karlar gitgide düşüyor. Burada kayıp dediğimiz şeyler direkt zarar olarak anlaşılmasın. Yani çalışıp da cepten para
kardan
harcıyor
kayıp,
değiller.
Evet.
Bunlar birazcık planlanandan, daha öncesindeki senelerde kazanılandan daha az kazandığını gösteren bilgiler.
Hani baktığımızda firmanın bu tabii ki genel zaten kayıpları. Fakat oyun kısmında şöyle sevindirici bir şey var. 30 milyon daha fazla kazanmışlar geçtiğimiz yılın raporlarına göre. Bu yönden de oldukça sevindirici tabii ki Sony için.
Aslında tabii hani kendilerine özel oyunlar çıktıkça.
Hani özellikle Last of Us'la, Last of Us gibi IP'lerle birlikte toparlayacağını düşünüyorum ki yeni nesilden önce artık son demlerini yaşadığını düşünürsek muhtemelen önümüzdeki dönem ilk çeyrekte birazcık daha çıkışa geçecektir.
Mutlaka geçecektir. Zaten hani firmaya genel olarak baktığımızda hem cep telefonu arenasında hem televizyon arenasında oldukça yeni ürünlerle piyasaya girme çabası içindeler. Tabii dizüstü bilgisayar kısmında da yine çok değişik ürünlere sahipler. Büyük ihtimalle hani 2013'te Sony'yi daha fazla duyacağız. Çünkü 2012'de zaten hani dikkat edersen zaten o ölü toprağını attılar üstünden.
Evet, 2013'ün işte ilk dönemine baktığımızda 2012 yılının son çeyreğine denk geliyor zaten. Muhtemelen o dönemle birlikte yeni mali döneme daha iyi gireceklerdir, diye
evet,
düşünüyorum.
Daha iyi gireceklerdir, daha iyi performans sergileyeceklerdir. Şimdi hani ben haberlerimi Google'a başladım. Dedim ya Windows'ta sonuçta Windows 8'de lanse edildi. Windows 8'e devam edelim istiyorum. Burada Windows 8'in zaten hani kullanıcılar şu anda 29 TL'ye yükseltebiliyorlar Windows 7'nin orijinaline sahip olanlar. Hiçbir şekilde Windows satın almamış insanlar da 79 liraya Windows 8'i satın alıp bilgisayarlarını kurabiliyorlar orijinal olarak. 2013'in Ocak ayının sonuna kadar çok güzel bir kampanya.
Bu Haziran, Haziran'dan sonra alanlar galiba güncelliyor değil mi? Öyle bir şey var.
Şu an herkes açtılar aslında. Öyle mi? Evet, çok iyi. Bir şekilde Windows lisansı olan herkes artık bu güncellemeden, upgrade'den yararlanabilecek. Bu Microsoft'un aslında bir hediyesi gibi bir şey oldu. Ama tabii aynı zamanda Windows 8'e de güven duymuyorlar mı diye soru işaretlerini kafalara getirmedi değil. Hani neden bu kadar ucuz? Bundan önce Windows 7'nin fiyatı ortada zaten. Bugün gidip almaya kalksak bile Windows 8'den daha pahalı hala Windows 7. Şimdi bakalım kullanıcılardan nasıl bir tepki gelecek? Steve Ballmer'a bakılırsa aslında Windows 8 ile beraber Surface'de kullanıcılar tarafından çok merak edilen ve kullanıcıların asıl işine yarayacak birim olacakmış. Biliyorsun aslında Windows 8'in asıl önemli noktalarından bir tanesi dokunmatik cihazlarla artık daha uyumlu şekilde çalışacak olması ve Surface tabletle beraber de aslında ARM tabanlı işlemciye sahip olan cihazlarda da Windows 8'i kullanacak olmamız. Bilmiyorum kullanıcılarımız ne düşünüyorlar fakat incelemelere baktığımızda yurt dışında çıkan Surface tablet pek de
bekleneni
veremedi. Çünkü insanlar şunu söylüyorlar. Surface'in üstündeki klavye tamam iyi güzel fakat Surface sürekli bu klavyeye ihtiyaç duyuyor. Kullanıcı bu klavyeyi kullanmaya sevk ediyor. Bir tableti masaya konumlandırıp kullanmak pek de keyifli bir şey değil. Sonuçta tablet elde taşımak için yapılmış bir cihaz. Bu yüzden Surface dizüstü bilgisayarla tablet arasında kalmış iyi bir başlangıç fakat isteneni veremeyen bir cihaz olarak tanımlanıyor. Kullanıcılarımız da büyük ihtimalle meraklı kullanıcılar yurt dışındaki incelemeleri gözetlemişlerdir. Türkiye'de satılıp satılmayacağı belli olmadığı için tabletin test örnekleri tabii ki bize gönderilmedi bu cihazın. Biz daha öncesinde Qualcomm'un bir test örneğini test etme fırsatı bulmuştuk. Snapdragon S4 üstünde ARM tabanlı Windows oldukça hızlı çalışıyordu fakat tabii ki bir iPad'deki tablet deneyimini tam olarak verebiliyor mu veremiyor mu? Hani bunu göremedik aslında Ersin. Çünkü hani bir cihazın bir hafta iki hafta kullanılması lazım ki elde onun eksikleri tam olarak ortaya çıksın. Kullanıcılara da şuradan şunu sormak istiyorum. Acaba Windows 8'i nasıl buldular? Hani başarılı mı? Başlat butonu kalktı biliyorsunuz yeni bir arayüz var. Bu arayüz kullanışlı mı? Windows 8 telefonlar da artık ülkemizde satılacaklar. Bu platforma ilgi duyuyor musunuz? Gerçekten Steve Ballmer'ın düşündüğü gibi Windows 8 tabletler tablet camiasında kullanıcıların ihtiyacı olanı tam olarak karşılayabiliyorlar mı? Hani kullanıcıların ihtiyacı olan şey Surface tabletler miydi? Bunu merak ediyorum. Çünkü biliyorsun tablet dediğimizde ilk aklımıza gelen şey iPad.
Evet.
Hani birçok insan tableti iPad'le beraber başladı. Daha sonrasında Android cihazlarında, ucuz cihazlarında girmesiyle beraber tablet herkesin kullanabildiği bir cihaz haline aldı.
Artık hayatımızda bir standart oldu aslında.
Evet standart konusunda. Oldu. Bir şekilde her evde ya Android tablet var ya da iPad var. Hani Surface de buna bir seçenek olarak geliyor. Bakalım tam olarak kullanıcıların tepkisi ne olacak? Steve Ballmer burada haklı mı çıkacak? Bir diğer haberim de aslında hani ARM tabanlı cihazlarda kullanılabilir Windows yayınlandı dedik. AMD de resmi olarak ARM mimarisine sahip işlemciler üreteceğini duyurmuş durumda. Bu çok enteresan bir durum çünkü AMD'nin üreteceği ARM işlemcileri cep telefonları veya tabletlerden daha uzakta sunucular için geliştirilecek profesyonel işlemciler olacak. Bu tarafta Intel'in inanılmaz bir hakimiyeti var. Zamanında Opteron işlemcilerle beraber AMD bir nebze pazar payı alabildiyse de Intel'in yeni işlemcilerinden sonra ne yazık ki pazarın %100'ü neredeyse Intel işlemcilerin esaretine girmiş durumda. Bakalım yeni ARM tabanlı 64 bit yeni nesil ARM V8 mimarisinden yararlanan işlemciler bu platformda nasıl bir hani hareket AMD yaratacaklar, nasıl bir ilgi görecekler?
Pastadan istediği payı alabilecek mi aslında? Onunla
evet, asıl önemli konu bu. Neden ARM mimarisi burada önem taşıyor? Daha düşük enerjiyle daha fazla iş yapılabilmesine olanak verecek gibi görünüyor bu mimari. Tabii ki hani test edip tamamen o benchmarklar ortaya çıktığında bunu daha net bir şekilde göreceğiz. Fakat hani burada Intel'in o tabularının yıkılması, ARM'la beraber Linux kullanımının daha da artacak olması aslında dengelerin değişebileceğini gösteriyor. Intel'den de hemen bir açıklama gelmiş aslında. Intel'in başkanı Oteli'ne demiş ki ARM'ın masaüstü veya sunucu tarafında çok da fazla şansı yok demiş. Aslında burada Intel'in de konuyu yakından takip ettiğini görüyoruz. Tamam, Windows 8'in ARM işlemcilerle çalışacak olması güzel bir yenilik demiş. Yani ARM mimarisi açısından, kullanıcı açısından iyi bir yenilik. Fakat ne yazık ki sundukları performans bizim işlemcilerimizin sunduğu performanstan çok uzakta verimlilik konusunda. Bu yüzden biz masaüstü sistemlerde lider olarak kalmaya devam edeceğiz diye söylemde bulunmuş. Bunu tabii gelecek gösterecek bu konuda neler olacağını.
Test etmek lazım. Zaten firma tutup da bizim işlemcimiz daha kötü diyecek hali de yok. Geldiğinde bakalım, ben de merakla bekliyorum testi.
Evet, yani oyun tarafında da sen de biliyorsun. Şu an evet. Intel işlemcili, AMD işlemcili sistemler kullanıcının kafasını oldukça fazla karıştırıyorlar ama performans dendiği zaman Intel işlemciler tercih ediliyor. Evet. Bakalım gelecekte Intel, AMD'nin yanına bir de ARM mimarili başka firmaların ürettiği işlemcileri de konuşacak mıyız?
Hani özellikle yeni nesille ilgili bakarsın daha da kızışma karşımıza çıkabilir.
Evet, doğru.
Bu konuda büyük bir merakla bekliyoruz. Mesut, benim haberlerimde artık videolarla devam edelim arkadaşlar. BioShock Infinite'in yeni videosu yayınlandı ve bu video aslında bizi birazcık heyecanlandırdı. Çünkü biliyorsun daha önceki programlarda da BioShock ekibinden önemli ayrılıkların olduğunu söylemiştik ki en son yine 2-3 hafta önce yine önemli isimler ayrıldı. Hani burada baktığımızda Irrational Games'in biraz da hani bu beklentileri yükseltmek için bu videoyu yayınladığını düşünüyorum. Çünkü hani artık böyle piyasada sürekli olarak acaba oyun patlayacak mı, nasıl olacak diye merakla bekleniyordu. Ve bu ayrılıkların sonunda bu videonun gelmesi de tabii ki biraz manidar oldu. Videoya baktığımızda oyunun dinamiklerinin hemen hemen gösterildiğini görüyoruz ama önceki BioShock serisine baktığımızda yani 1 ve 2. oyuna göre oyun dinamiği birazcık daha hızlanmış. Bundaki en büyük etken de şu an ekranda da gördüğünüz arkadaşlar kanca sayesinde. Açıkçası ben bu kanca sistemini birazcık garipsediğimi söylemeliyim. Çünkü BioShock serisinde hani böyle bir yavaş yavaş gidersin, puslu koridorları keşfedersin. O hissiyatı
sindire oynama evet, vardır aslında.
Oyuncuya çok iyi bir şekilde verir. Fakat hani BioShock Infinite'in tam atmosferi çok başarılı. Dinamikleri çok başarılı. Ama hani bu kanca sistemi atlıyorsun, bir kanca ile tutunuyor, hızlıca gidip sürükleniyorsun. Böyle bir hani Call of Duty vari bir aksiyonun içerisine giriyorsun.
Ama oyunun her yerinde de yok. Hani bunu da söylemek hani
yok
lazım.
Tabii ki.
Videolarda da göründüğü kadarıyla belli yerlerde bunu kullanacağız.
Belli noktalarda. Hani kapalı mekanlarda tabii ki gene BioShock'un atmosferini görüyoruz. Ama açık alanlarda hani benim garipsediğim nokta bir kanca. Hani BioShock'ta tabii ki atmosferine baktığımızda gerçeküstü olaylarla karşılaşıyorduk. İşte denizin altında bulunan bir enerji sayesinde işte o elimizdeki gücü falan alabiliyorduk. Hani bu hepsi oyunun atmosferine, hikayesine bağlı olarak değişiyordu. Ama bu kanca sistemi oyuna nasıl eklenmiş tabii ki büyük bir merakla bekliyoruz. Umarız beklediğimiz gibi de çıkar diyerek oyunun çıkış tarihini de hatırlatalım arkadaşlar. 26 Şubat'ta piyasaya çıkacak.
Evet, oyun zaten mükemmel duruyor. Bilmiyorum hani nasıl 2000, olacak
evet,
ama.
2013'ün en ağır toplarından birisi tabii ki. Bir de ilk çeyrekte çıkacağını düşünürsek hani 2013'e güzel bir şekilde başlayabileceğiz evet, diyebiliriz. Bir diğer haberimiz arkadaşlar Assassin's Creed 3 ile alakalı. Oyun bu hafta itibariyle piyasaya çıktı. Ben de bayramdan beri oynuyorum. Hani kısaca da bir bilgi vermek istiyorum. Hani oyunun hikayesine baktığımızda oldukça iyi, çok büyük sürprizler var. Özellikle 3-4 saatlik kısmında bayağı ilginç sahnelerle karşılaşıyorsunuz. Hani oyun dinamikleri gene Revelations'taki gibi dövüş sistemi olsun farklılıklar barındırıyor. Özellikle işte bir dartımız var. Ucuna ip bağlıyorsun ve hani karakterleri asma gibi dinamikler eklemişler. Bunun dışında işte ağaçların üzerinden ilerleme gibi önemli dinamikler de var ki Connor'ın Kızılderili soyundan geldiğini düşünürsek oldukça önemli bir dinamik. Ama hani Assassin's Creed serisinde mesela sen de oynadın önceki serileri. Hani ilk oyundan beri var olan bir problem var. Yapay zeka problemleri maalesef hala devam ediyor. Yani hani ekmek sırası bekler gibi rakipleriniz sizin hamle yapmanızı bekliyorlar.
Gerçersin hani ben PlayStation 3'teki grafiklerini gördükten sonra
çok başarılı.
Yani o grafikleri yaptıktan sonra herhalde bütün gücü hani kullandılar ki yapay zekadan kısmak zorunda kaldılar. Çünkü grafikler inanılmaz çok duruyor. Yani konsolların gücü bitiyor. İşte PC'ler geçmeye başladı falan diyoruz ama bu oyunun grafiklerini gördükten sonra da bu konsollar sanki birkaç sene daha rahat
hani
gitmiş.
Hani özellikle gibi oyunun işte atmosferine bakıyorsunuz. Bir işte mesela Boston bölümleri var. Sahilden ilk gittiğinizde böyle işte etraftaki insanlar böyle kendi işleriyle meşguller veya oyunun başlarında çok kalabalık sahnelerin olduğu sahneler var ki ekran başına 1000 tane karakterin sığdığı bir oyundan bahsediyoruz. Bu konuda da grafikleri tabii ki çok üst düzey olduğunu söylemek lazım. Ama yapay zekada çok önemli problemler var. Burada grafiklerde de ilk gün yaması çıkacak ama hani biz önceden oynadığımız için çok fazla bug olduğunu söylemeliyim. Hani havada uçuşan kasalar, işte silahlar gibi çok farklı buglar var. İlk gün yamasıyla birlikte bu tabii ki birazcık toparlanacak. Ama oyunun birkaç yamaya da ihtiyacı olduğunu söylemem gerekiyor. Hani grafiklerden bahsettik, şey de söylemem lazım. Sen o kısımları ben oynarken görmemiştim Mesut. Deniz savaşlarında oyun bambaşka bir çevreye gidiyor. Çünkü grafikleri hani direkt olarak oynatsam, sen gelip görsen dersin ki bu oyun hangi oyun diye sorabilirsin. O kadar değiştiğini söylemeliyim ve deniz savaşları da oyuna çok zevkli bir dinamik katmış. Oyunun incelemesi de arkadaşlar önümüzdeki hafta yayında olacak. Bunu da buradan söyleyeyim ve topu sana vereyim ben.
Evet, aslında hani oyunlardan bahsetmişken ben de son ana haberlerimi oyun donanımlarına ayırmak istedim. Madcast'in biliyorsun Strike 7 isminde evet, çok güzel bir klavyesi vardı. Modüler klavyenin en büyük özelliklerinden bir tanesi de üst tarafında dokunmatik bir ekran var. Ve bu ekranı biz oyunlara göre özelleştirip istediğimiz anda istediğimiz fonksiyonu hızlı bir şekilde erişebildiğimiz bir hale getirebiliyorduk. Hani özelleştirme şöyle, Battlefield'de buradakileri silah ikonları veya ping göstergeleri gibi atayabilirken World of Warcraft oynarken mesela makro tuştan atıyorduk ve hangi makronun hangi şekilde ifade edildiğini biz ayarladığımız için de çok rahat bir şekilde seçmemiz kolay oluyordu. Fakat tabii ki bu klavye biraz pahalıydı. Yani 300 dolarlık fiyatıyla kullanıcılar, yani en iyisini isteyenler, para biriktirip sabredenlerin alabileceği bir klavyeydi.
Hani klavyeye baktığımızda zaten böyle bir uzay cihazı gibi.
Evet, modüler tamamen istediğin gibi yap, değiştir, sök, tak. Güzel bir klavye. Şimdi Strike 5'i çıkartmış durumda Madcast ve 100 dolar daha ucuz olan klavyede ekranı çıkartarak ucuz atmaya gitmiş. Yine arkadan aydınlatmamız var, yine modüler yapı var. İstediğimiz gibi klavyeyi şekillendirebiliyoruz. Eğer oyun hastasıysanız ve gerçekten iyi bir klavyeye sahip olmak istiyorsanız bu klavye hem görünüşüyle hem de tarzıyla fark yaratmanız yardımcı olacaktır. Ekran sökülmüş, ekranın oraya da hani makro tuşları koyulmuş. 8 tane makro tuşumuz var. Yine aynı şekilde aslında hani şekilleri
aynı işlevi görüyor.
Aynı işlevi görüyor. Konumlandırılması da bence çok hoş bir yerde. Direkt kullanmaya başlayabilirsiniz. Ekran gibi devam edecektir. Şu an tabii gördüğünüz görüntüler Strike 7'ye ait ama Strike 5 de hani şu an resmini gösteriyor sizlere. Çünkü elimizde sadece resmi var bu aletin. Görülebileceği gibi çok da görünüş olarak farklı olmayan ekranı çıkartılmış bir ya model
ki. En azından
ki,
bir ucuz model çıkartarak bir alternatif sunmuşlar. Çünkü hani klavye pahalı ama para biriktirip alınabilecek bir klavye.
Evet, gerçekten öyle. Şimdi 199 dolarlık fiyatıyla da bence herkesin erişebileceği bir hale almış durumda Strike 5. Steel serisi ise Call of Duty Black Ops için, Black Ops 2 için diyelim, bir fare duyurmuş durumda. Fare tasarımına baktığımızda Steel serisinin aslında o her zamanki klasik çizgilerini taşıdığını, sadece üstündeki armaların ve desenlerin değiştirildiğini görüyoruz. Genelde aslında firmalar çok tutan fare serilerinde bu tip şeyler yapıyorlar. Yani oyuna özel donanım geliştirmek yerine bir faresini alıyor, oyuna özel sadece grafiklerle kaplıyor, giydiriyor. Yine iyi bir iş çıkartmışlar. 8 farklı programlanabilir tuşa sahibiz. 5700 DPI'de birçok oyuncu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Zaten oyunculara baktığımızda genelde daha düşük DPI seviyelerini daha hassas ayarlarda oynamak istiyorlar. Yüksek DPI çünkü çok hızlı hareketlerde bazen sıkıntılar yaratabiliyor. Hassas ayarlar yapamıyoruz o DPI seviyelerinde. Bilmiyorum hani siz oyunlara özel temalı donanımlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Fakat benim oldukça fazla hoşuma gitti. Aynı zamanda fareyle beraber mousepadler de piyasaya sunulmuş durumda. Fare 70 dolarlık bir fiyata sahip, mousepadler de 14 dolar. Fakat gel gelelim Avrupa fiyatlarına baktığımızda bunlar aynen 70 euro, 14 euro olarak değişim gösteriyor ki Türkiye'deki fiyatlarını da az çok tahmin edebiliyoruz buradan. Artacaktır mutlaka. Eğer Amerika'dan bu tip donanımları hani temin etme şansınız varsa çok daha iyi olacaktır. Gigabyte ise bir başka oyuncu donanımını tanıtmış durumda. 6000 DPI tarama hızına sahip olan, çözünürlüğe sahip olan Force M7 Thor aslında oyunculara en hızlısını sunma derdinde olan bir fare. Burada bir şey daha sormak istiyorum. Hani bu programda oldukça fazla soru sorduk. Google'la ilgili sorduk, Windows'la ilgili sorduk. Ben farelerle ilgili de sormak istiyorum. Çünkü bu DPI değerleri gerçekten işinize önemli yarıyor mu? Hani 6000 DPI, 5700 DPI, 4000 DPI. Siz kaç DPI'de kullanıyorsunuz?
Ve gerçekten hani oyun farkını hissediyor musunuz?
Evet, farkını hissediyor musunuz? Oyun içinde de bu DPI ayarlarını değiştiriyor musunuz? Ben merak ediyorum. Çünkü genelde profesyonellerle yapılan röportajlarda tek bir DPI ayarında oyun oynadıkları ve genelde 3600 DPI'nin onlar için yettiği söyleniyordu. Biz de bakalım izleyenlerimiz arasında yapacağımız ankette nasıl sonuçlara ulaşacağız Ersin?
Bakalım, onu da merakla bekliyoruz. Mesut, bu ay çıkacak oyunlara baktığımızda hani önemli oyunlardan birisi de Hitman Absolution. Tabii ki Türkiye piyasası için de oldukça önemli çünkü oyun Türkçe altyazı desteğiyle çıkacak. Bu konuda da tabii ki hani Türkçe oyunlar çoğalmaya başladı ve Hitman gibi önemli bir IP'nin ülkemizde Türkçe olarak çıkması tabii ki oldukça önemli. Hitman'in yeni bir videosu yayınlandı arkadaşlar. Ve bu video oldukça başarılı. Hani oyunun hikayesi konusunda şimdiye kadar pek bir şey açıklanmadı ama bu videoda işte hani bir kızı kurtarmak için böyle olayların içine girdiğimizi görüyoruz ve oyunun sloganı da zaten bir kişinin canını kurtarmak için kaç kişinin canını alırsın gibi bir slogan kullanmışlar. Hani Hitman'le de özdeşleşen bir slogan zaten. Hitman'le ilgili bir diğer sevindirici haberim ise oyun tabii ki 20'sinde çıkacak arkadaşlar. 20-23'ü Avrupa çıkışı ve Amerika çıkışı. Hani bundan önce Türkiye lansmanı gerçekleşecek ve biz de ziyaretçilerimizden belli sayıda oyuncuyu bu lansmana götüreceğiz. İlerleyen günlerde bunun detaylarını sizlerle paylaşacağız. Bu haberi de buradan verelim. Bir diğer haberim ise Mesut aslında oldukça ilginç. Biliyorsun bağımsız oyunlar artık oyun sektörünün vazgeçilmezleri haline geldi ki bazı bağımsız oyunlara baktığımızda hani firmaların yıllarca uğraştığı oyunlardan çok daha başarılı olduğunu görüyoruz. Hani bu seferki oyunumuz ise 2013'ün en korkunç oyunlarından birisi olabilir. Outlast isimli bir oyun ve ilk tanıtım videosu yayınlandı. Red Barrels isimli bir firma geliştiriyor, bağımsız bir firma geliştiriyor. Ama oyunun videosuna baktığımızda gene tabii hani Alman Nazi şeyinin oyuna damgasını vurduğunu görüyoruz. Fakat oyunun yapısına baktığımızda direkt olarak aslında Amnesia benzeri bir oynanış var. Fakat videosunun bile beni oldukça gerdiğini ve korkuttuğunu söylemem lazım. Çünkü o şey hissini çok başarılı bir şekilde vermişler. Hani tek başına kaldığının hissini veriyorlar.
Gerçi her şey son zamanlarda bağımsız yapımcıların yaptığı birçok korku oyunu yayınlandı.
Çok fazla evet.
Çok fazla yayınlandı ve hepsi de gerçekten çok korkunçlar.
Hani şeyi bile Slender'ı bilmiyorum oynadın mı veya gördün mü? Slender bile artık zaten çok popüler bir konu. Slender'ın oyununa baktığınızda çok basit bir yapıda olduğunu görüyoruz. Ama hani geceliğini oynamak biraz yürek ister evet. Herhalde. Bayağı bir korkutuyor. Outlast'ta da arkadaşlar baktığımızda hani oyunun tabii ki muhtemelen oynanışında farklı dinamiklerle karşılaşacağız. Çünkü videosuna baktığımızda işte hani köşeye gittiğinde elini koyuyor veya bir yerden çıktığında farklı dinamikler görüyoruz. Açıkçası grafiklerinin en azından oynanışının bu kadar stabil olacağını düşünmüyorum. Fakat atmosferi kesinlikle aynı olacaktır. Çünkü hani o karakterin nefes alıp verişi bile zaten insanı germeye yetiyor. Bu konuda da 2013'ün en merak ettiğim bağımsız oyunlarından birisi olduğunu söyleyebilirim.
Zaten korku temalı yapımlarda ses ayrı bir önem
taşıyor. Çok önemli. Hani özellikle Amnesia'dan sonra zaten bu ses unsurları üzerine daha çok odaklanmaya başladılar. Burada da o oyunun hakkını vermek gerekiyor diye düşünüyorum.
Şimdi ben de gerilimli konudan direkt popüler bir konuya geçmek istiyorum. Biliyorsunuz akıllı cihazlar artık, akıllı telefonlar herkesin konuştuğu, herkesin sahip olmak istediği cihazlar arasına girdiler. IDC de akıllı telefon piyasası ile ilgili bazı rakamlar yayınlamış durumda. IDC'nin yayınladığı rakamlara göre baktığımızda Samsung akıllı telefon pazarında birinciliğini koruyor. Birinci sıra yerleşmiş durumda. Biliyorsun bir zamanlar Nokia'yı akıllı telefon pazarında birinci olarak görüyorduk. İşte BlackBerry falan konuşuyorduk buralarda hemen ardından gelen. Fakat Apple'la beraber piyasalar tamamen alt üst olmuş durumda. Herkesin yeri değişti. Burada Samsung birinci konumunda ve piyasaya baktığımızda 180 milyon adet akıllı telefon satılmış.
İnanılmaz bir rakam.
Evet, inanılmaz bir rakam. Ve akıllı telefon pazarı %45 büyümüş. Gerçekten hani büyüme hızına baktığımızda, satılan cihaz rakamına baktığımızda uçuk rakamlar bunlar. İlk 3 arasında yer alan firmalarda ise Samsung birinci, Apple ikinci sırada, üçüncü sırada ise enteresandır BlackBerry yer alıyor, RIM. Hani burada RIM diyelim, BlackBerry diyorum aslında BlackBerry ürettiği bir modelin ismi fakat RIM artık
hiç beklemediğim bir isim geldi aslında.
Özdeşleşmiş durumda. Üçüncü sırada biz beklemiyorduk açıkçası. Daha da aşağılarda bekliyorduk bunu. En azından Nokia'yı görürüz diye bekliyorduk. Hani acaba Nokia dördüncü sırada mı diyorsun fakat dördüncü sırada ZTE yer alıyor. ZTE biliyorsunuz hani kendi telefonlarıyla olmasa da Turkcell için ürettiği, Vodafone için ürettiği cihazlarla yine akıllı telefon pazarında yer almaya devam eden bir firma. Beşinci sırada ise HTC'yi görüyoruz. Nokia ne yazık ki akıllı telefon sektöründe, pazarında ilk 5'te bir artık
hani
yer almıyor.
Zaten beklediği çıkışı bir türlü gerçekleştiremedi.
Evet bakalım yeni Windows Phone 8 ile Lumia serisiyle neler yapabilecek firma hepimiz merak içindeyiz. İkinci haberim ise yine Samsung'la beraber. Çünkü Samsung Exynos 5 tabanlı geliştirici kartlarını piyasaya sürmüş durumda. Artık yazılım geliştiriciler, akıllı cihazlar için bir şeyler yapmak isteyenler, Cortex A15 mimarisine sahip olan Mali 604T GPU'lu bu kartları satın alarak yazılım geliştirmeye başlayabilirler üstlerinde. En azından tüm platformları hazır hale getirebilirler erkenden. Fiyatına baktığımızda ise 250 dolarlık fiyat aslında hani yazılım geliştirme platformu için fazla görünebilir. Fakat biz bu platformda donanım da geliştirmek istedik geliştirebiliyoruz. Yazılım da geliştirmek istedik geliştirebiliyoruz. Aslında fiyatı makul seviyelerde uygun tutulmuş durumda. Eğer bu tip şeylerle ilgileniyorsanız en azından bu konuda haberiniz olsun. Samsung'un Cortex A15 tabanlı Exynos 5 işlemcisi için bir şeyler yapmak istiyorsanız artık bir platforma sahipsiniz. Bir diğer haberim de geçtiğimiz haftalarda enteresandır Ersin. Zalman, Corsair ve NZXT isimli soğutma çözümleri üreticilerinden hepsi bir arada su sistemleri gördük. Su soğutma sistemleri gördük. Daha önceki senelere baktığımızda bu soğutma sistemleri genelde hava soğutma sistemlerinden daha sesli çalışıp daha az performans veriyorlardı. Fakat günümüzde artık 24 santimlik radyatörlerle beraber performanslar oldukça iyileşmiş durumda. Yeni gelişmiş pompalar 30 desibel seviyesinde gürültü üretiyorlar ki bu 3 firmanın da çözümleri 30 desibel seviyesinde ses çıkartan pompalar kullanmaktalar fanlarla beraber ki 30 desibel biliyorsunuz uyku seviyesi, yani yatak odasındaki seviye. Artık rahat rahat insan rahatsız olmadan o seviyede uyuyabiliyor. Hani artık hava soğutma çözümleri yerine su soğutma çözümleri tercih edilebilir gibi görünüyor. Çünkü fiyatları da modeline göre 80 ile 140 dolar arasında değişiyor ki bu herkesin erişebileceği fiyatlar diye düşünüyorum.
Hani zaten performansı başarılı olduğu için demek ki kullanıcılar da tercih etmeye başladı. Bu konuda da muhtemelen ilerleyen dönemlerde yeni modellerde göreceğiz Mesut.
Umarız görürüz. Hani 3 firmanın da 3'er 4'er model tanıtmış olması piyasanın hareketleneceğinin öngörüldüğü anlamına geliyor.
Mesut, benim kısa kısalarda ilk haberim Angry Birds Star Wars ile ilgili. Biliyorsun geçtiğimiz programlarda duyurusuyla ilgili haber yapmıştık. Geçtiğimiz hafta ise arkadaşlar oyun için 2 tane yeni video yayınlandı. Bu videolara baktığımızda hani Star Wars temasının oyuna aslında başarılı bir şekilde konulduğunu görüyoruz ki hani daha önce de konuşmuştuk seninle Mesut, Angry Birds Space'te bile farklı dinamiklerle karşımıza çıkmışlardı ve bizi oldukça şaşırtmışlardı. Hani benzer dinamikleri Star Wars'ta da göreceğiz. Hani Star Wars oyununa baktığımızda ilk Angry Birds'de işte Angry Birds Space'in aslında birleşiminden oluştuğunu söyleyebiliriz. Tabii ki burada ışın kılıcı gibi dinamiklerle beraber daha zengin bir oynanış sunulmuş arkadaşlar. 8 Kasım itibariyle çıkışını yapacak. Bir diğer haberim ise gene Star Wars'la ilgili, aslında bu haftanın en önemli bomba haberlerinden birisi. Çünkü Disney LucasArts'ı satın aldı arkadaşlar ve hani direkt olarak bütün sosyal medyaya baktığımızda geyikler de dönmeye başladı. Çünkü hani Star Wars serisinde bilmiyorum izledim Mesut, çok meşhur bir laf vardır işte Luke ben senin babanım der mesela Darth Vader. İşte bunun karikatürü var mesela, direkt olarak Lucas Darth'ın yanına gidiyor ve Mickey Mouse'un senin baban olduğunu gibi bir cümle söylüyor. Hani baktığımızda da Star Wars gemilerinin işte Mickey Mouse kulağı falan koymuşlar. Star Wars 7'nin de duyurulduğunu göz önüne alırsak aslında nasıl dinamiklerle karşımıza çıkacaklar çok merak ediyorum. Tabii ki filmi işte Darth Vader üzerine mi odaklanacak? Yani hikayeyi mi devam ettirecek, yoksa aynı evrende geçen yeni bir hikayeyle mi karşımıza çıkacaklar? Bu konuda da merak içerisindeyim. Tabii ki bunun oyunlara da bazı etkileri olacaktır. Mesela Kingdom Hearts serisi var. Direkt olarak Disney dünyasından karakterler görüyoruz. Muhtemelen yeni oyunda da Star Wars'tan karakterleri oyunlarda görmeye başlayacağız. Bir diğer haberim ise Mesut, GTA 5 ile ilgili. Aslında GTA 5'te hemen hemen her programda ucundan kıyısından bazı şeylerden bahsediyoruz. Hani çok önemli bir oyun olduğu için tabii ki en ufak bir habere bile oldukça ilgi çekiyor. Fakat bu sefer resmi açıklamalarla beraber karşınızdayız. Çünkü oyunun çıkış dönemi netlik kazandı. İlkbahar 2013 ile birlikte arkadaşlar GTA 5'te artık araba sürmeye, o dağlarda bayırlarda ilerlemeye başlayacağız.
Biraz daha bekleyeceğiz yani.
Evet, zaten hani oyun ilk duyurulduğunda benim tahminlerim Mayıs 2013 yönündeydi. Muhtemelen Mart veya Mayıs ayında hani Rockstar'ın diğer oyunlarına da baktığımızda genelde bu dönemleri tercih ettiğini görüyoruz ve her sene hemen hemen önemli bir IP ile ilkbaharda karşımıza çıkıyorlar. Hani muhtemelen GTA 5'te bu dönemlerde karşımıza çıkacaktır. GTA 5 ile ilgili bir diğer haberse önümüzdeki hafta normalde yeni videosu, ikinci videosu yayınlanacaktı. Fakat Amerika'daki hava muhalefeti Rockstar firmasını da vurmuş ve bu videoyu birazcık ertelediler. Hani elektrik problemleri yaşadıklarını söylüyorlar ve bu problemler halledildiğinde ikinci video için net bir tarih verecekler arkadaşlar. Bir diğer haberim ise FIFA 13 ile ilgili. FIFA 13'ün çıkışı üzerinden bir ay geçti ve bir ayda tam 7.4 milyon satış çok rakamına rakam ulaşmış. Hani baktığımızda serilerin bile yıllarca işte 2-3 yıllık dönemde ancak 4-5 milyona ulaştığını görüyoruz. Hani FIFA 13'ün bir aylık bir sürede 7.4 milyon gibi bir rakama ulaşması oldukça önemli. EA Sports'ta tabii ki muhtemelen yüzü gülüyordur. Bekledikleri başarıyı aslında yakalamışlar gibi gözüküyor. Bunun dışında iki tane önemli oyun söylenti haberim var. Modern Warfare 4 ile ilgili bir haber var arkadaşlar. Seride Kaptan Price'ı seslendiren ismi Bill Murray Twitter'dan yaptığı açıklamada aslında Infinity Ward ile görüşmelere gideceğini, Modern Warfare 4 ile ilgili görüşmelere gideceğini söyledi. Hani birdenbire Twitter'da böyle bir haberin çıkması aslında oldukça ilginç oldu. Fakat hemen sonrasında Infinity Ward'dan yalanlama geldi, böyle bir görüşme yok gibisinden.
Aslında hani beklenen bir şey. Niye yani, bu kadar şey yapılır?
Hani benim
yani için, iPhone 6'nın gelecek olması evet, gibi bir şey bu.
Hani
yani.
Benim için sürpriz olan kısım hani Modern Warfare 4 hani seslendirme sanatçısına baktığımızda Kaptan Price olacaksa hikayeyi devam ettirecek diye düşünüyorsun. Hani artık Modern Warfare serisinde yeni bir atlama geçmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani 3. Dünya Savaşı bile çıktı baktığımız zaman. Artık o hikayeyi aynı karakterlerle daha ne kadar ilerletebilirler merak
belki
ediyorum.
Belki geçmiş öncesi diye hani Metal Gear Solid'de
hani, aynen öyle bir şey yapabilirler ama benim tercihim artık yeni bir hikaye konusunda. Çünkü modern savaşlarda anlatacak çok fazla şey var. Hani yeni bir işte teori üzerine gidebilirler. Bu konuda da yenilik bekliyorum diyebilirim Call of Duty serisi için. Tabii ki yeni bir grafik motoru ile onu da belirtmekte fayda var. Tabii her sene söylüyoruz ama gene benzer grafiklerle evet, karşımıza çıkıyorlar. Bir diğer haberse arkadaşlar, Mafia 3 dedikodusu bu hafta gündeme bomba gibi düştü diyebilirim. Çünkü 2K'nin Çek Cumhuriyeti şubesinde eleman arayışları olduğu söylendi ve firmanın hani geçmişine baktığımızda tamamen mafyaya odaklanan bir firma olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu ilanla birlikte Mafia 3'ün gelebileceği dedikoduları da arttı. Hani resmi bir açıklama olmasa da ilerleyen dönemlerde Mafia 3 mü olur veya farklı bir oyun mu olur? Muhtemelen yeni bir duyuruyla karşılaşacağız.
Evet, hep beraber göreceğiz. Mafia önemli oyunlardan bir tanesi ki
grafiksel olarak da.
Yani performans gereksinimleriyle de aslında bilgisayar dünyasında çok fazla konuşulmuştu biliyorsun. Özellikle evet, physics desteği hiçbir Nvidia ekran kartına çalışmayarak da enteresan olmuştu. Nvidia çok fazla reklamını yaptı ama physics açtığınızda Nvidia ekran kartlarında oyun belli bir frame'e kilitleniyordu ve düşük frame, yani daha doğrusu düşük kare saniye oranlarında
hani orada hep aklıma kalıyor. Şey geliyor, tanıtım videolarında da çok fazla üstünde durmuşlardı. İşte hani bir mekana girdiğinde bir işte hani tüpe ateş ediyorsun.
Evet.
Hani tüpün o havada uçuşması bile aslında görmeye alışık olmadığımız bir sahneydi.
Şeylerdi
hani
ama ne yazık normal ki tam olarak adına vara vara evet, kullanamadık bunları. İkisi birin aslında oyun haberlerinin de sonuna gelmişken, ikisi birin de sonuna geldik öyle söyleyelim. Kapanışı ise bir Hitman videosuyla yapmak istiyoruz. Yine Freddy bizi kurtardı çünkü son videoyu... Evet. Genelde ilgi çekici kılmak bizler için oldukça zor oluyor. Sizi Freddy'nin, Hitman'in değişik bir senaryosunu canlandırdığı videoyla baş başa bırakıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Sound right now. All right, pictures up. I need your feet to the pool, please. And get this guy plugged in.
Ready to go.
All right, roll sound. Roll sound. Camera.
Rolling.
And action.
Ramon, I need you to clean my pool for me. It's very dirty.
Yes.
Be careful down there. That water is wet.
I'm sorry. I wouldn't be using my hand. Wouldn't I have a net or something to do this, not my hand?
What's your problem?
You know what? We are making a porno here, not a documentary about cleaning the pools.
Thank well, you.
I'm not supposed to get chlorine on my fingers.
You've got to be kidding
That's
me.
Not in my contract.
Hey, you guys
so...
get him a net or something
Thank
to clean
you,
his pool out with?
Great.
No one cares about the net.
Well, I do.
You know what? Everyone just, I got to take this call. We'll shoot it right when I get back.
What's
Patty, we're supposed to be here yesterday. You know what? You need to take care of that. This is something that we should have had taken care of weeks ago. We were supposed to be here yesterday. You know what?
what? This is not acceptable. I have a whole crew down working on this thing, and no one knows what's going on.
This kid's such a freaking idiot.